Ayrım 4, sayfa 37. Al Capone, John Cobbler. Capone 15-16 yaşlarındayken Lucky Luciano ile birlikte 5 nokta çetesine katıldı. Her ikisinin de buraya Torrio tarafından sokulduğu ihtimali vardır. Manhattan'ın doğu kesimindeydi çetenin karargahı. Adını kanlı 6. bölge olarak bilinen mahallenin en merkezi yerinde Broadway ile Bowery arasındaki bir 5 yol ağzından almıştı. Çürümüş eski püskü evlerin, yıkık dökük içki imalat hanelerinin, aşağı kalite dansinglerin bulunduğu bir yer. Üstelik zehirli gazlar çıkaran bir bataklığın ortasıydı burası. Bölgede az çok değişiklikler olmuştu gerçi ama gene de genel görünüşüyle Charles Dickens'ın 25 yıl önce American Notes adlı kitabında anlattığından pek farklı değildi. Dapdaracık sokaklar, her yanı pislik, adilik kokan, haydutların, canilerin cirit attığı korkunç, biçimsiz evler. Dünyada çürümüş, eskimiş, mide bulandırıcı ne varsa buraya toplanmış. Beş nokta denilen bu yer hemen hemen bütün bir 100 yıl boyunca kente korku salan en vahşi çeteleri yetiştirmişti. Bölgede ilk örgütlenen 1825 sıralarında kırk haramilerden sonra gömlekliler. Yani bunlar gömleklerini pantolonlarının beline sokmayıp dışarıda bıraktıkları için bu ad takılmıştı onlara, çıkmıştı ortaya. Daha sonra sırasıyla bu çeteler ortalığı kana, korkuya buladılar. Şapkalı serseriler, dev yapılı İrlandalıların kurmuş olduğu bu çetenin üyeleri, dövüşe çıktıklarında başlarını deriyle pekiştirilmiş, silindir şapkalar sayesinde korurlar, kurbanlarına kalın sopalarla saldırırlar, sonra da ayaklarına giydikleri kabaralı çizmelerle çiğneyerek öldürürlerdi. Ölü tavşanlar. Zamanın argosunda tavşan gaddar kabadayı anlamına, ölü tavşan ise en gaddar kabadayı anlamına gelirdi. Bu azgın çete saldırıya geçerken en önde giden bayrakçı, elinde üzerine ölü bir tavşan geçirilmiş bir mızrak taşırdı. İç savaştan sonra Vahyos adını taşıyan yeni bir çete çıktı ortaya. Üyelerinin dövüş sırasında attıkları çığlıklardan dolayı çeteye bu adın verildiği söylenir. Gene söylendiğine göre Vahyos'a katılmanın tek şartı en az bir cinayet işlemiş olmakmış. Vahyosların başlıca geçim yolu ısmarlama cinayet ve ağır yaralama işleriydi. Müşteri olmak isteyenlere basılmış bir fiyat listesi gösterirlerdi. Yumruklama 2 dolar, iki gözü birden morartmak 4 dolar, burun ve çene kırmak 10 dolar, sopayla bayıltmak 15 dolar, kulak kesmek 15 dolar, kol ya da bacak kırmak 19 dolar, bacaktan vurmak 25 dolar, bıçaklamak 25 dolar, büyük işi becermek 100 dolar. Her çetenin çevresinde üyeleri taklit etmeye vesile bir takım çocuk hayranları vardı. Çeteler bu çocukları en azından hoş görürler, çoğu kez de açık açık teşvik ederlerdi. Böylece 40 küçük harami, küçük ölü tavşanlar, küçük vahyos gibi çetecikler de türemişti. Bunların kim üyeleri ancak 8 yaşında olmakla birlikte en az büyükleri kadar hevesle çalıp çırparlar, dövüşürler, hatta adam öldürebilirlerdi. Haraç yemek, zorla para almak anlamında İngilizceye yerleşmiş olan racket sözcüğünün ilk ortaya çıkışı eski New York çetelerinin eseridir. Zamanın sosyal ya da politik kulüpleri arada bir kendi yararlarına balolar tertiplerlerdi. Bunlar genellikle içkili ve müzikli olduklarından aşırı gürültülü, patırtılı da olurdu. Bu nedenle gürültü anlamına gelen racket sözcüğü kullanılırdı bu eğlenceler için. Hem çok kolay hem görünüşte kanun dışı olmayan bir para kazanma yolu yakalamış olan gangster de kendi adına ve kendisinden başka üyesi olmayan bir dernek kuruverir ve acele dernek yararına bir racket düzenlerdi. Sonra da türlü yakıp yıkma ya da dayak tehditleriyle mahalle esnaf ve dükkancılarını deste deste racket bileti almaya zorlardı. Beş parmak çetesi üyelerinden James Biff Allison bir gün Biff Allison derneğini kurmuş ve yılda 3 kez yenilenen raketlerinden 3000 dolar sürekli gelir sağlayabilmişti. Vahyos'tan sonra gelişen beş parmak çetesi En parlak çağını eski boks yıldızı Paul Kelly, asıl adı Paoli Antonini Vaccarelli'nin önderliğinde yaşadı. Great Jones sokağındaki New Brighton dans salonunun sahibiydi Kelly. Manhattan'ın en gürültülü, en gösterişli, en kötü namlı yerlerinden biri olan bu kulüpten yönetirdi işlerini. 1500 kişilik beş parmak çetesinin her üyesinin nerede ne gibi işler çevireceğine o karar verirdi. Bir yandan Bowery ile Broadway'in, bir yandan da 14. sokak ile belediye binasının çevrelediği bölgenin tamamı ondan sorulurdu. Sessiz sedasız, uygar görünüşlü bir adam olan Kelly, öteki gangsterlerin hepsinden iyi eğitim görmüştü. İtalyanca, Fransızca, İspanyolca bilir, kusursuz giyinir, genel havası ve davranışları bakımından yüksek tabaka üyelerine benzerdi. Politik bakımdan yararlı olmayan hiçbir gang liderinin uzun süre başta kalamayacağını herkes bilir. Zamanın belediye yetkilileri de çok şey borçluydular Kelly'ye. Özellikle seçim kampanyaları sırasında Kelly'nin adamlarının adaylara yaptıkları yardımlar yabana atılacak cinsten değildi. Capone beş parmağa katıldığı sıralar Kelly'nin prestiji biraz azalmıştı. Goril suratlı Monk Eastman'ın Bowery çetesiyle yıllardan beri sürdürdüğü savaş yüzünden gücü tükenmeye başlamıştı çünkü. Derken kendi fedailerinden parfüm kokulu Biff Allison da patronuna bozulmaya başladı. 1905 yılının soğuk bir kış gecesinde yanında rakip çetelerden Gopher'ın bir adam olduğu halde New Brighton dans salonuna dalan Allison iki elindeki iki tabancayı birden ateşlemeye koyuldu. Beş parmak çetesinin Harrington adı bir üyesi başına yediği bir kurşun hemen oracıkta serildi kaldı. Bu arada Kelly'ye de üç kurşun isabet etmişti. Ama aylarca hastanede yattıktan sonra kurtuldu ve Little Naples adlı bir başka dans salonu açtı. 14'ler Komitesi adı altında çalışan bir reform derneği bu ikinci dans salonunu kapattırmayı başardı. Bunun üzerine Kelly karargahını Harlem'e, yani New York'un Zenci Mahallesi'ne taşıdı. Burada yeni bir kazanç kaynağı buluverdi. Önce paçavracıları, sonra da çöpçüleri örgütleyerek bunlara kurduğu sendikanın iş danışmanı oldu. Zamanla Uluslararası Dok Hamalları Birliği'nin ikinci başkanlığına dek yükseldi. Kelly, Beşparmak Çetesi'nin geriye kalan üyeleriyle bağlarını tamamen koparmamıştı. Üyelerinin sayısı büyük ölçüde azalmıştı gerçi ama gene de geriye kalanlar arasında çok azılı bir takım kabadayılar vardı ki, Kelly gibi iş çevresini genişletmek isteyen, üstelik politik ihtirasları da olan bir adam için bunların sadakatini kazanmak önemli bir şeydi. 7. Cadde üzerinde Broadway'in tiyatrolar bölgesine yakın bir yerde yeni bir karargah kurdu bunlara. Kapıya da New England Tiyatro Severler Derneği gibi ilgisiz bir tabela astı. Böylesine masum görünüşlü bir maskenin bunca alçak işlerin gizlenmesi için kullandığı tarihte pek az görülmüştür. Bölgede birdenbire salgın haline gelen bıçaklamalar, sopayla bayıltmalar, hatta cinayetleri araştıran polisler dernek lokaline ikide bir baskın yaparlar ama kendi aralarında kağıt ya da dama taşı oynayan birkaç dernek üyesinden başka hiçbir şeye rastlayamazlardı. Çıraklık dönemini beş parmak çetesinin üyesi olarak dolduran Capone bu sırada üç kez tutuklandı. Bir keresinde uygunsuz davranışlar, iki keresinde de cinayet sanığı olarak. Ama her seferinde delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Kelly'nin gözünde beş parmakçılardan bazılarının değerini artıran bir şey de bunların bir takım başka çeteler ve çete liderleriyle olan yakın ilişkileriydi. Örneğin Brooklyn bölgesinden Sicilyalı Frank Uale, öteki adıyla Yale, John Torrio ve adamlarının saygısını kazanmıştı. Ciro Terranova'yı da yakından tanıyordu. Yale daha 25 yaşındayken Brooklyn'de her türlü kanunsuz işe karışmış, kendisini göstermeye başlamıştı. Kısa zamanda bunların hepsini yönetecek duruma gelecekti. Uzmanı olduğu iş cinayet anlaşmalarıydı ve bunu hiçbir zaman saklamamıştı. ''Cenaze levazımatçısıyım ben'' derdi. Gene de çeşitli iş kollarına el atmanın gerekliliğine inanırdı. Harvard Inn adında danslı bir lokantanın sahibiydi. Coney Island rıhtımında olan bu lokanta içki yasağı çıktığında yerinin uygunluğu dolayısıyla sahibinin çok işine yaramış, böylece Yale deniz yoluyla içki dağıtan ilk gangsterlerden biri olmuştu. Ayrıca işçi işveren anlaşmazlıklarında gündelikle çalışan bir kabadayılar ordusu kurmuştu. Bunlar her iki tarafa da kiralanabilirler, ya grev kırıcısı ya da grev gözcüsü olarak görev alırlardı. Terra Nova'nın enginar üretim ve dağıtımı konusunda elde ettiği başarıdan umutlanan Yale, kendi imal ettiği uydurma püroları Brooklyn bayilerinde zorla sattırmaya girişti üstelik. Her kutunun üzerinde kendi resmi sırıtmaktaydı. Soldan yana ayrılmış simsiyah saçlar, dört köşe duygusuz bir surat, kaskatı kolalanmış beyaz bir yaka ve kara boyun bağı. Puroların fiyatı da göze batacak biçimde yazılmıştı. 20 sent, 3 tanesi 50 sent. Fiyatın yüksekliği puroların kalitesine hiç mi hiç uymuyordu. Öyle ki zamanla mahalle argosunda Frankie Yale ucuz ve kötü tütün anlamına kullanılır oldu. Yarış atları, profesyonel boksörler, gece kulüpleri, bir de cenaze levazımatçısı hepsi Yale'ın avucunun içindeydi artık. Ancak başlı başına en önemli kazanç ve güç kaynağı Sicilyalılar Birliği'ydi. Polisin, basının ve de kendi üyelerinin yaptığı birbirine çelişik açıklamalar, Sicilyalılar Birliği'nin ya da 1920'lerden sonra değişen adıyla İtalo-Amerikan Ulusal Birliği'nin gerçek niteliğinin karanlıkta kalmasına yol açmıştır. Bazı açıklamalarda mafya ile yakın bağları bulunan, başlangıcından beri gangsterlerin yönettiği gizli bir cürüm örgütü olarak tanımlanır. Daha başka açıklamalarda ise türlü asılsız iftiralara uğramış bir kardeşlik ve dayanışma örgütünden başka bir şey değildir. Başlangıçta Sicilyalılar Birliği gerçekten bir dayanışma örgütü olup Sicilyalı göçmenlerin çıkarlarını korumak için kurulmuştu. İlk kuruluş yeri New York, tarihi ise 19. yüzyılın sonlarıydı. Üyeler çok küçük bir aidat karşılığında hayat sigortasına ve çeşitli toplumsal yararlara kavuşuyorlardı. Sicilyalıların az çok kalabalık olduğu bütün bölgelerde şubeleri açılmaya başladı. Zamanla mahalli seçimleri arada bir istediği yana yöneltebilecek kadar güce sahip oldu. 1920 yıllarına gelindiğinde en büyük şubenin bulunduğu Chicago bölgesinde 38 mahalli şube gelişmiş, üyelerin sayısı 40 bini bulmuştu. Bu arada New York gangsterlerinin ileri gelenleri yavaş yavaş Sicilyalılar Birliği'nin içine sızmaya ve niteliğini değiştirmeye başlamışlardı bile. Bunların lideri Ciro Terranova'nın bir hısmı olan Ignacio Saletta'ydı. Kurt Lupo olarak bilinen bu adam patolojik bir katildi. Saletta'nın New York'ta başlattığı ve zamanla öteki kentlere de dağılan katakulliler sonucunda birlik çift yanlı bir nitelik kazandı. Bir yanda iyi işler gören zavallı Sicilyalılara büyük yararı dokunan açık ve saygıdeğer bir kuruluş. Öte yanda mafya ile bağlantısı olan beyaz kadın ticareti, şantaj, zorbalık, adam kaçırma, araççılık, banka soygunu, cinayet gibi işlerle uğraşan gizli, kötü niyetli bir çete. Artık birlik başkanının mafya üyelerinden olması da gelenek haline gelmişti. ABD gizli servis ajanlarının yaptığı bir açıklamaya göre 6 yıllık bir süre içinde Sicilyalılar Birliği üyeleri en az 60 cinayet işlemişlerdi. Saletta'nın Harlem'de özel bir cinayet ahırı vardı. Burada kurbanlarını kasap çengellerine asar ya da özel fırınlarda canlı canlı yakardı. Polisin ifade vermeye ikna edebildiği ender Sicilyalılar Birliği üyelerinden biri, birliğe girenlerin özel bir kan töreninden geçtiklerini anlatmıştı. Aday üzerinde çok sivri bir hançerin ucu kendisine dönük olarak konulduğu bir çeşit mihraba götürülürmüş. O da parmağını bu hançerle kesip kanını akıttıktan sonra sonsuz bağlılık ve gizlilik yemini edermiş. Sicilyalılar Birliği'nin az çok namuslu olan öteki üyeleri, ki bunların arasında yargıçlar, iş adamları, eyalet ve belediye yönetiminde bulunan kişiler de vardı, gangsterlerin birliği nasıl kötüye kullandıklarından habersiz görünürlerdi. özel yaşantılarında kaydettikleri ilerleme ve başarıları genellikle birliğe borçlu olduklarından onu tehlikeye sokmaktan kaçınırlardı tabii. Üstelik birlik yararına sık sık tertiplenen eğlence ve balolarda politikacılar, başka yerlerde başka zamanlarda birlikte görünmeye cesaret edemeyecekleri kişilerle karşılaşmak ve bir takım işler çevirmek fırsatını bulurlardı. Birliğin adının İtalo-Amerikan Ulusal Birliği olarak değiştirilmesi niteliğinde hiçbir değişikliğe yol açmadı. Chicago'daki merkezin ikinci başkanı Constantino Vitello gibi sorumlu kişilerin yaptığı açıklamaları polis her zamanki gibi kuşkuyla karşılamakla haklıydı. "Cürüm ha," diyordu Vitello 1927'de. "İtalyan kardeşlerimiz ve de Amerika'daki geleceğimiz için canla başla en ufak bir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden çalışan bizler, birliğimizin Chicago'da işlenen suçların ve meydana gelen türlü karışıklıkların kaynağı olduğu iddiasını işitmekle derin bir acı duymaktayız." Başkanımız emekli yargıç Bernard Barassa'dır. Yöneticilerimiz namuslu iş ve meslek adamlarıdır. Üyelerimizin hepsi dürüst Amerikan vatandaşlarıdır. Sicilyalılar Birliği'nin kelimesi kelimesine uygulanan iç tüzüğü şöyle der. Karakterinde herhangi bir leke olanlar birliğe kabul edilmezler. Üyeliği sırasında en ufak bir suç işlediği sabit olanlar hemen üyelikten atılırlar. Bu sözler söylendiğine Frank Yale Sicilyalılar Birliği'nin 10 yıllık genel başkanıydı. Yale Capone'u Harvard Inn'de barmen ve fedai olarak çalışmak üzere işe aldı. Genç beş parmak üyesinin her iki işe de özel, hatta aşırı kabiliyeti vardı. Biraz ileri giden müşterilere yola getirmek gerektiğinde ister yumruğuyla vursun ister kalın sopasıyla kurbanı gülle yemişe dönerdi. Tabanca kullanmakta da çok ustaydı. İlk gençliğinde devam ettiği Brooklyn'deki Adonis Sosyal Kulübü'nün bodrumunda bira şişelerini ateş ede ede nişancılığını ilerletmişti. Harvard Inn'de çıkan her kavgayı mutlaka Capone kazanmazdı. En önemli yenilgilerinden birine Brooklyn'li Frank Galluccio karşısında uğramıştı. İkinci sınıf bir cani olan Galluccio bir gece kız kardeşiyle birlikte gelmişti. Capone kıza kötü bir laf atacak oldu. Bunun üzerine hemen çakısına davranan Galluccio doğruca barmenin yüzüne saldırdı. Capone'a bu olaydan hatırı kalan yara izleri federal polisteki dosyasında şöyle tarif edilir. Yanak üzerinde sol kulağın 4 santim kadar önünde 8 santimlik eğri bir iz. Sol çene üzerinde 5 santimlik dikine bir iz. Boyunda sol kulağın hemen altında 5 santimlik eğri bir iz. Normal olarak ikinci bir insan olan Capone nedense Galluccio'yu bağışladı. Birkaç yıl sonra kendisine kolay ve çabuk hayran kazandırdığını iyi bildiği yürekli jestlerinden birini yaparak Galluccio'yu haftada $100 ücretle yanına fedai aldı. Yara izlerini açıklamak için gene yıllar sonra uydurduğu bir masala göre savaş sırasında Fransa'da ünlü kayıp taburda görev aldığı sırada meydana gelen bir şarapnel patlamasının anısıydı bu izler. Oysa Capone savaş sırasında mahallesindeki askerlik şubesinden bir adım ileri gitmemişti ve ne cephede ne de cephe gerisinde hiçbir görev almamıştı. O devirde Capone'un çevresindeki delikanlıları arasında bodrum kulübü açmak moda olmuştu. Bodrum kulübü denilen yerler pencereleri sıkı sıkıya kapatılmış, orta boy dükkanlardı genellikle. İçeride üye delikanlılar yer içer kumar oynar ya da sevgililerini getirip gösteriş yaparlardı. 1918 yılında Carroll sokağındaki bir bodrum kulübünde verilen bir partide Capone May Coughlin adında uzun boylu ince yapılı bir kızla tanıştı. 21 yaşındaydı kız, yani Capone'dan 2 yaş büyüktü. Mahalledeki dükkanlardan birinde tezgahtar olarak çalışıyordu. İnşaat işçisi olan babası Michael Coughlin ve annesi Bridget Coughlin İrlandalılar arasında çalışkanlıkları, namusları ve dindarlıklarıyla herkesin saygısını kazanmış kişilerdi. İrlandalılarla İtalyanlar arasında düşmanlığa yaklaşan anlaşmazlıklar olmasına rağmen İrlandalı kızlar İtalyan gençlerini pek tutarlardı. Bunun başlıca nedeni İtalyan gençlerinin küçük yaşta evlenmeye razı oluşları, İrlandalı gençlerin ise iyi bir işe yerleşip rahat ekmek parası kazanıncaya kadar evlenmekten kaçınma eğilimleriydi. Johnny Torrio da Anne McCarthy adlı İrlandalı bir kızla evlenmişti. Capone, May Coughlin ile çarçabuk evlenmeyi öylesine hevesliydi ki kiliseden özel izin çıkartarak nikah kağıtlarının asılı kalmasını bile beklemedi. Anlaşılan aralarındaki yaş farkı gelin hanımı utandırmıştı. Bu yüzden nikah defterine kendisini bir yaş küçük, Capone'unkini de bir yaş büyük kaydettirdiler. Nikahları 18 Aralık 1918 tarihinde Coughlin'lerin devam ettiği St. Mary of the Star Kilisesi'nin papazı James J. Delaney tarafından kıyıldı. Gelinin kardeşi Anna ile Capone'un arkadaşlarından James de Vico tanıklık yaptılar. Bir yıl sonra May ilk ve son çocuğunu doğurdu. Bebeğin adını Albert Francis koydular. Aile arasında kullanılan takma adı ise Sonny'ydi. Çocuğun isim babası Torrio oldu. Her doğum gününde Sonny'ye $5,000'lık bir hükümet tahvili almayı unutmazdı. Yıllar sonra Capone, Johnny için yapmayacağım şey yoktur diyecekti. 1909 yılında amcası James Kocacim, Colosimo tarafından ilk kez Chicago'ya götürülen Torrio, o gün bugündür sık sık Chicago'ya gidip gelir olmuştu. New York'ta Paul Kelly, Frank Yale ve daha birçok kişiyle ortak işler çevirmeyi hala sürdürüyorsa da asıl karargâh Chicago'ydu artık. Öte yandan Capone'un işleri pek iyi gitmiyordu. Karısını, çocuğunu lükse boğmak için can atıyor ama gerekli parayı bir türlü kazanamıyordu. Polisin iki cinayetin faili olduğundan şüphelendiği ama delil bulamadığı bir sırada barın birinde dövüştüğü bir adamı hastanelik etmişti. Yaralı ölmesi halinde hemen yakasına yapışacaklardı. Adam ölmedi ama Capone'da uslu uslu oturup işin sonunu beklemedi. Torrio onu Chicago'ya çağırmıştı. Öyle pek üstelemeden karısının çocuğunu topladı, New York'tan kaçtı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 46.